Oysa adımız ve
uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında hafta ortasında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizi de bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İspanya'da Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 18 kişilik kadroyla karate milli takımımızdaki tüm sporcularımız madalya kazandı. 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya aldılar. Ve biz de milli takım antrenörü İsmail Hakkışen ve milli takım sporcusu ve ferdi kata Avrupa üçüncüsü Dilara Eltemur ve takım kumite Avrupa şampiyonu Erman Eltemur'la güzel bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz programımızın ilk dakikalarında. Bu güzel söyleşiyi sizlere de bekliyoruz. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak her çarşamba olduğu gibi. Bugün hayatımıza yeni giren kavramlardan, büyülü gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hakikat sonrası çağ gibi son zamanlarda çok duyduğumuz, hatta kullandığımız ama çok da fazla anlamını bilmediğimiz yeni deyim ve sözcükleri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Derken ince ince düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş film orada koptu zaten.
Canım olur kendileri anlayan anladı beni.
Lacileri çekmiş gelmiş dibim orada düştü zaten.
Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özlesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. İnsan bazen susmak ister. Susmak da güzeldir bazen. Bazı bazı heyecan ister. Öyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özdeyesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen.
vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özdeyesi gelmiş birden, çok sözlemişim zaten, tam için kararmışken günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda kırmızı al bayraklı milli takım sporcuları ve antrenörümüz var. Milli takım antrenörü İsmail Hakkı Şen, milli takım sporcusu ve ferdi kata Avrupa üçüncüsü Dilara Eltemur ve milli takım sporcusu takım kumite Avrupa şampiyonu Erman Eltemur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür
Çok ediniz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi stüdyomuzu renklendirdiniz, canlandırdınız milli takım formalarınızla. O kadar güzel ki o kırmızı beyaz al bayrağımızı rengi o kadar da yakışmış ki size. Yine gururlandırdınız bizi.
Teşekkür ederiz. Bizi dinleyenlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz buradan.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizinle birlikte onlara sesimizi duyuruyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İspanya'da 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kalabalık bir kadroyla gittiniz ve pek çok madalya kazandınız. Evet. Emeklerinize sağlık. Ben hemen sözü Sayın Şen'e vereyim, milli takım antrenörü. Öncelikle bu başarınızdan dolayı hem sizi hem de sizin nezdinizde tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Biraz anlatır mısınız bu şampiyonayla başlayalım.
54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası olarak İspanya'nın Guadalajara kentine gittik. Sporcularımız çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Burada 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya alarak 11 toplamda madalya ile ülkemize döndük. Turnuvanın en fazla madalya alan ülkesi olduk. Avrupa'da 51 ülkenin katılımıyla gerçekleşti bu turnuva. Son yılların hatta en fazla Avrupa katılım ülkesi gösteren, sayısı gösteren Avrupa şampiyonası oldu. Burada madalya alan sporcularımız hemen hemen hepsi, hiçbir almadan dönmedi. Bütün sporcularımız madalya aldı. Bizim hedeflerimizden bir tanesi bu. Sayın Başkanımız Esat Deli Hasan'dan gelen bir hedefti bu. Ülkemize döndüğümüz zaman boynunda madalya olan hiçbir sporcu kalmadı. Bütün kafiledeki sporcu hepsi madalya aldı. Turnuvamızın son kapanış müsabakası takım kumiteyle gerçekleşti. Burada da takım kumitede takımda yarışan sporcularımız altın madalya alarak turnuvayı İstiklal Marşı'yla kapatma şerefine nail olduk biz.
Ya, ne güzel.
Takım kumitemiz bizim üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oluyor. Burada ben madalya alan sporcularımızı önce antrenörümüzün isimlerini vererek başlayayım. Teknik direktörümüz var Murat Deli Hasan. Beraber bir antrenör ekibimiz ve sporcu kadromuz var. Baş antrenörümüz var Levent Aydemir. Ben şahsımız İsmail Hakkışen, milli takım antrenörüyüm. Bunun peşinde Haldun Alagaş, Zeynel Çelik, Metin Sofoğlu, Kübra Sofoğlu, Zeynel Çelik, Deniz Pek Yılmaz antrenör arkadaşlarımız var. 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu 3. oldu. Bronz madalya aldı. 55 kiloda Tuğba Yakan gümüş madalya aldı. 61 kiloda Merve Çoban altın madalya aldı. İstiklal Marşı'mızı okuttu. Meltem Hocaoğlu bronz madalya aldı. 60 kilo erkekte kumite müsabakasında Eray Şam'dan bronz madalya aldı. 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalya aldı. İstiklal Marşı'mızı okuttu. Kata dalında Ali Sofoğlu ikinci oldu. Gümüş madalya aldı. Dilara Eltemur yanımızda çok iyi bir performans sergiledi. Avrupa üçüncüsü oldu. Takım katada erkeklerde yarışan sporcularımız var. Tekrar Ali Sofoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutlu Anduran bu arkadaşlarımız gümüş madalya aldı. İspanya'ya orada takım kumite müsabakası var. Bayan ve erkeklerde. Bayanlarımız final yaptı. Bir kıl payı birazcık da hakem kurbanı gibi bir şey olduk. Orada normalde şampiyon olma ihtimalimiz çok yüksekti. Orada da yarışan Eda Eltemur, bizim buradaki Erman kardeşimizin kız kardeşi aynı zamanda.
Ailece.
Evet, o sporcumuz aynı zamanda orada Avrupa ikincisi oldu. Merve Çoban ikinci madalyasını takım kumitede aldı. Yıldız Aras var. Eski Avrupa Dünya Şampiyonu sporcumuz tekrardan spora döndü, başladı. Meltem Hocaoğlu tekrar aynı takımda ikinci oldu. Bizim takım komite erkek takımımızda yine Avrupa şampiyonu oldu. Erman Eltemur, Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Murat Öz, Enes Buluş ve Muratcan Deniz'den oluşan takımımız final maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olduk. Toplamda dediğim gibi 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz alarak turnuvayı kapattık. Bizim hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye milli takımı olarak tam kadro olarak gidip orada bütün madalyaları toplayıp birçok altın madalyayla ülkemize dönmek. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde Premier Ligler var. Sırasıyla Fas, İstanbul,
Çin, Kanada. Şimdi en yakın Kanada. Fas galiba,
en yakın
değil
Fas.
Mi?
Haftaya Fas'a yolculuğumuz var.
Güle güle gidin. Başarılarla dönün inşallah.
Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Şimdi bu Eltemur soyadını biz bayağı bir duyuyorduk önceden. Şimdi daha duymaya devam edeceğiz. Evet. Çünkü kardeşler de Eltemur soyadıyla yine milli takımda devam ediyor. Bu arada sevgili dinleyiciler, Dilara Eltemur ve Erman Eltemur eş.
Evet.
onların hani birbiriyle hem eş olarak hem bir hayatı paylaşarak hem de karate'de böylesine başarılar elde etmesi gerçekten çok gurur verici. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu arada kardeşimiz de Eda.
Evet,
o da
evet.
Yine milli takımda.
Üç Eltemur şu anda milli takımda.
Evet, ama bir de babamız da galiba. Babam, değil mi? Baba Eltemur da.
Zaten benim ya hem antrenörüm. Yani karateye başlama sebebim babam. 98 senesinde beni kendisi karateye başlattı. Yani bizi bugünlere getiren, bizim üstlerimizde emeği olan, çok emeği olan, yani bu zamanlara gelmemizde en büyük vesilemizdir babamız. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öperim. Yani ayrıca karate sporuyla ilgileniyoruz. Bir abim vardı, o da karateciydi, o bıraktı.
Şimdi bayrağı sen devraldın ve başarıyla devam ediyorsun evet. Sevgili Erman. Şimdi dedin ya hani babamdan ben asıl el aldım ve devam ettirdim diye. Biraz o çocukluğuna hani şöyle o çocukluk yaşlarına inersek nasıl başladın çok merak ediyoruz açıkçası.
Şimdi şu şekilde oldu. 98 senesinde ben ilk defa karateye başladım 5 yaşındayken. Tabii yani babamız da karateci olduğu için... Yaşımız yani 5-6'ya geldim tabii evde yine böyle haşerelik, o koltuktan o koltuğa zıplama vesaire bu tarz hareketler oluyordu.
Ama babam ışığı da, görmüş galiba.
Tabii kesinlikle bir de o zaman işte babam karate yapıyor, ne yaptırır? Karate yaptırır. Bir de evde böyle haşere durumları vardı. Aldı elimizden tuttu, ben de abimi salona götürdü. O şekilde karateye başladık. İstanbul'da başladım ben kendi özel kulübümüzde. Daha sonrasında işte çalışmalarımız devam etti. Babamın işi sebebiyle Gölcük'e tayini çıktı. Kocaeli Gölcük'e geldik. Orada da yine kendi kulübümüze devam ettik. Ve bir süre sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ben transfer oldum. Kendi kulübümüzden transfer oldum. Daha sonra sırasıyla Kocaeli Büyükşehir, Kaski, işte daha sonrasında Ankara Ego ve şu anda da 2014'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyim. 2007'den beri ben milli takımlarda görev yapmaktayım. 2009'dan beri de Avrupa Dünya derecelerim var. Sizin de bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'nda yeni geldik. Bir hafta oldu. Ben Ferdi'de hem Ferdi hem takım komitede yarıştım. Ferdi'de yarı final müsabakasında 5. maçımda İtalyan rakibime 1-0 kaybettim. Biraz talihsiz puan, biraz benim ufak bir hatamdan dolayı 1-0 kaybettim. Ama takım komitede şükürler olsun ki 6 senedir üst üste final oynuyoruz. Ve son 3 senede şampiyonuyuz. Yani bu hem takım arkadaşlarımla beraber elde ettiğimiz bir rekor, hem karate camiasının bir rekoru. Bu rekorda emeği geçenlerden, bütün herkesten Allah razı olsun. Tabii ki de bu rekor ama bu yani devam ettirilebilecek, sürdürülebilecek de bir başarı aynı zamanda.
Evet, evet,
çünkü
evet.
Yani Türkiye karatesi, yani Türk milli takımı gerçekten dünyada söz sahibiyiz. Yani bu karatenin buralara gelmesinde emeği geçenler gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Karate milli takımı olarak dünyada söz sahibiyiz. Biz bu başarıyı, bu rekorları sürdürebilecek potansiyele sahibiz ve daha fazla rekor kıracak bir potansiyele sahibiz. Bildiğiniz üzere 2020 senesinde karate ilk defa Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak. Tabii dünya karate arenasındaki bütün sporcular gibi bizim de hedefimiz Olimpiyat Oyunları'nda yer almak.
İnşallah.
Karate'de şöyle bir durum var. Olimpiyat Oyunları'nda yarışmak olimpiyatlarda madalya almaktan daha zor. Çünkü bisiklet erkeklerde, bisiklet bayanlarda normal işte Avrupa Dünya Şampiyonları'nda bisiklet erkeklerde, bisiklet bayanlarda var. Ama olimpik bisikletler olduğu zaman 3'e düşüyor. Ve yani şimdi birleşen kilolar var. O birleşen kilolarda ilk 2 direk gidecek. 75 kilo ve 61 kiloda ilk 4 direk gidecek. İşte sonrası 3 kişi kalifikasyon maçı, 2 tane white card ve 1 tane ev sahibi. Bu periyot şu anda işte Premier Lig'lere gidiyoruz. İşte önümüzde Fas var. Olimpik kota maçı. Premier Lig'ler ve Serie A'lar sonunda puanları alıp bizim de hedefimiz, Türk Karate Milli Takımı'nda olan bütün sporcu arkadaşlarım, bütün herkesin hedefi direkt oraya, olimpiyat oyunlarına gidip orada madalya almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Tek hedefimiz şu anda bu.
Evet, sanıyorum bu hem sizin tek hedefiniz hem bizim milletçe en büyük hedeflerimizden biri ve eminim ki Sayın Başkanımız, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Deli Hasan'ın da yürekten arzu ettiği bir durum olsa gerek. Kendisi de şu anda telefon hattımızda. Sayın Deli Hasan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyen herkese de selamlarımı iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı sporcularımızla bir arada olduk. Yine göğsümüz kabardı ama eminiz ki sizin de emekleriniz büyük. Neler söylersiniz?
Vallahi bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın, kardeşlerimizin aldığı madalyalar ve bunu her sene tekrar etmeleri bizi ziyadesiyle mesut ediyor. Umarız bu başarılarını olimpiyatlarda da taşıyarak bütün Türk halkını sevindirirler.
İnşallah, tabii biz o bütün maçların sonunda İstiklal Marşımızın okunuyor olması çok ayrı bir gurur olsa gerek ama bu gururu en yakından federasyon başkanları tadar ve tabii ki sporcular. O anlamda neler söylemek istersiniz?
Ya tabii sporcularımızın o kürsüye çıktığında verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini, o sporculara yapılan her şeyin hak olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. Gerçekten çok farklı bir duygu. Tabii bunu hissetmek başka bir şey, anlatmak daha başka bir şey. Anlatmak çok kolay değil, yaşamak lazım diyorum. Allah inşallah herkese yaşatsın diyorum bu duyguları. Çünkü gurur verici, gurur tablosu ortaya çıkıyor. O gurur verici tabloyu yaşamak bizler için ayrı bir haz. Tabii sporcularıma ben teşekkür ediyorum. Antrenörlerime de verdikleri emeklerden dolayı her müsabakada, her turnuvada, her şampiyonada bu duyguları bize yaşatıyorlar. Gerçekten anlatılmaz, yaşanması gereken bir duygu.
Sayın Deli Hasan, çok teşekkür ediyoruz. Hem sizin nezdinizde tüm konfederasyon ve federasyon çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Emeklerinize sağlık ve bünyenizde milli takımlarda görev yapan tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı da ayrı ayrı kutluyoruz.
Teşekkür ediyorum. Oradaki kardeşlerime ve bizi dinleyen herkese saygı selamlarımı iletiyorum.
Teşekkür ederiz Sayın Başkanım.
Teşekkür ederiz Başkanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Deli Hasan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve biz sohbetimize Dilara Eltemur'la devam etmek istiyoruz. Şimdi farklı isimler söyledim aslında başlarken. Hepsine karate demedim. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bir kata varmış, efendim bir kumite varmış. Bunu karatenin farklı branşlarıymış ama biraz da bir detayları da öğrenmek istiyoruz. Sevgili Dilara Eltemur'dan öğrenelim istedik. Çünkü o ferdi kata Avrupa üçüncüsü oldu bu sene. Bu kata nasıl bir branş? Karateden ayrılan yönleri nedir? Biraz anlatır mısınız?
Aslında karateden ayrılan değil de karateyi bütünleştiren kata ve kumite. İkisi birlikte karateyi bütünleştiren iki alt dal da demek istemiyorum ama dalı diyeyim yani. Kata biraz daha karşında bir ekip olmadan teknikler bütününü en doğru teknik, en hızlı, en güçlü şekilde yansıtabilme biçimi. Ayrıca bu aslında yaptığımız tekniklerin açılımına baktığınız zaman bu aslında bir savunma sporu zaten karate. Bu bütünler işte hem tekniği blok oluyorsun, işte atak yapıyorsun. Bir tiyatro izler gibi aslında katayı oturduğunuzda tiyatro izler gibi izleyebiliyorsunuz. Ben rakibimle hiçbir münakaşaya girmeden tek başıma sahneye çıkıyorum. Performansımı sergiliyorum. Hakemlerden aldığım puanlar doğrultusunda bir üst tura çıkmaya, üçüncülük maçı yapmaya, final maçı yapmaya hak kazanıyorum. Yani rakibimle aslında bir temas etmeden maçlarıma çıkmış oluyorum. Buradan hani karateye işte çok korkan genel aileler korkuyor ya işte aman çocuğumun bir yerine bir şey olmasın.
Evet, evet,
yani
evet.
Aslında böyle bir şey yok. Genel olarak zaten karate savunma sporu çok fazla darbeli olan bir spor değil. Ama eğer hiç istemiyorlarsa da katayı tercih edebilirler. Ben küçüklüğümden beri hem kata hem kumite yapıyordum. Ama katayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Daha böyle içinde yaşadığımı ve duygularımı aslında katayla daha güzel ifade edebildiğimi fark ettiğim için tercihimi ondan yana kullandım. Ve bundan dolayı gerçekten çok memnunum. 6 yıldır büyükler milli takımında yarışıyorum. Çok şükür yaşım tutmaya başladığımdan beri takımdayım. 6. üst üste Avrupa derecemi aldım ben bu son maçta. Benim için de genel olarak çok güzel geçti. Olimpiyat sürecinde... Bu Avrupa Şampiyonası bizim için önemliydi ama asıl FAS'la beraber, Premier Lig'le beraber daha önemli bir boyuta giriyoruz. Aldığımız her puanın olimpiyat yolunda çok fazla önemi var. Bunun bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Umarım Allah yüzümüzü kara, emeklerimizi boşa çıkarmaz.
İnşallah.
Hepimiz çok fazla emek veriyoruz ve gönülden istiyoruz. Bütün takım adına, karate milli takım adına gerçekten... Çok güzel bir yerdeyiz. Az önce zaten hani Erman da bahsetti, İbrahim Hoca da bahsetti, İsmail Hoca da bahsetti. Umarım çok daha güzel yerlere gelecek. Biz o bütün kategorilerde olimpiyatlara gitme hakkını kazanabilecek durumda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım oraya gider bütün madalyaları da alır gelir.
Evet, toplayın gelin.
İnşallah.
Dualarınızı bekliyoruz.
Ay, her zaman tüm kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Sevgili Dilara, şimdi hani az önce dedin ya aileler biraz korkuyorlar katayla başlayabilirler diye. Bu gerçekten hani sırf ailelerin düşündüğü bir şey değil aslında. Hani kolum kırılır, bacağım bir şey olur, ne bileyim gözüm kaşım zarar görür, vücudum zarar görür diye düşünülüyor. Ama katayı o kadar farklı anlattın ki, bu arada sevgili dinleyicilerimize söyleyelim. Facebook sayfamıza sevgili Dilara Eltemur'un bir kata performansını da koyduk. İzlemek isterseniz, merak ediyorsanız, ilgi duyuyorsanız veya daha önce hiç duymadıysanız nasıl bir şey diye bakmak isterseniz lütfen Facebook sayfamıza bir göz atın. Bu arada Erman Eltemur'un da bir videosunu koyduk ama onunki, onunla da kumiteyi sorayım. o branşı sorayım ama sevgili Dilara'ya şunu sormak istiyorum. Kendisi tabii... Genç bir kız çocukken başlamış. Genelde hani karate hep erkeklere yakıştırılan bir spordur değil mi? Kendini savunmayı öğrensin değil mi? En basitinden başına bir şey gelmesin. Yarın bir gün sokağa çıkacak çocuklarla, gençlerle karşılaşacak. Hani aman zarar görmesin diye erkek çocuklarını anneler babalar karateye veya kung fu'ya, judoya yazdırabilir. Ama sen doğrudan doğru yani bir kız çocuğu olarak annen baban tarafından kata yapmak üzere veya bilmiyorum hani karate miydi onun başlangıcı. Onu anlatır mısın? O süreç nasıl başladı? Nasıl devam etti?
Şimdi şöyle, zaten karateye başlamadan önce biz de kimse gibi karate kumite değil, kata kumite diye iki ayrıldığını bilmiyorduk. Sadece kendimi savunmam için annem gönderdi beni. Şöyle, ben bir yıl erken başladım okulu ve bu yüzden arkadaş ortamımda biraz daha fiziksel olarak da küçük kalıyordum. Biraz hırpalama durumu oluyor ilkokullar, bilirsiniz yani. bunun gidermek için başladım. Sonra zaten ortamı çok sevdim. Maçlara gittikçe derece yapmaya başladım. Yapamadım, yaptım, hırslandım. Bu karate benim için hayatıma çok önemli bir noktaya geldi. Ayrıca az önce bahsettiğiniz gibi aslında bence özellikle kız çocuklarımızın çocukluk yaşta böyle başlatıp kendine olan özgüvenini dışarıda gerçekten dışarı çıktığı zaman rahatlıkla yürüyebilmesini sağlamak için bu sporlara başlayıp hani biraz bir şey öğrenmeleri çok önemli. Çünkü maalesef ben bu konuda çok olumsuz bir durumla karşılaştım günün birinde. Gündüz vakti böyle hiç tanımadığım biri tarafından böyle bir saldırıya uğrama tarzında bir şey yaşadım ve gerçekten otobüs durağında bekliyordum. Birdenbire çocuğun biri üstüme atladı ve saldırmaya başladı. Hiç kimse, o dolu olan otobüs durağındaki hiç kimse yardım etmedi. Ve ben o kadar soğukkanlılıkla tepki verip çocuğu uzaklaştırdım ki o bile şaşırdı. Sonra cüzdanım yere düştü, onu almaya çalıştı. Ve ben çok doğru bulmuyorum tabii ki de öğrendiğimiz teknikleri dışarıda kullanmayı. Ama bu keyfi bir durum değildi. Can güvenliğim için öğrendiğim teknikleri kullanmaya çalıştım ve başardım. Ve sonuçta çocuğu kaçırdım yani orada. Ki gerçekten bunu yaşadığımda 16-17 yaşındaydım. Bu yüzden de bence özellikle kız çocuklarımızın daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Hani oram kırılacak, buram kırılacak. Hem psikolojik hem fizyolojik olarak dayanıklılığı da arttıran bir spor olduğu için birçok psikolojik savaş da veriyorsun. Çünkü herhangi ne yaparsan yap, bir spor yapıyorsan psikolojik savaş da veriyorsun. Hem fizyolojik hem psikolojik olarak geliştiriyor insanı, çocuğu. O yüzden mutlaka karate olmaz, başka bir spor dalı olur ama mutlaka bir branşa, özellikle kendilerini savunacak bir branşa yönlendirmeleri çok çok tavsiye ederim açıkçası.
Evet, tam bu noktada aslında ben milli takım antrenörümüze İsmail Hakkışen'e döneyim. Sevgili Dilara, hem fiziksel hem de psikolojik olarak geliştirdiğinden bahsetti. Siz yıllardır antrenörlük yapıyorsunuz, gençler yetiştiriyorsunuz ve siz de onların geçtiği yollardan geçtiniz. Karatenin çocukların ve gençlerin gelişimindeki öneminden biraz bahsedebilir miyiz?
Ben şöyle bir örnekle bundan bahsedeyim. Benim de sporcularım vardı, yetiştirdiğim öğrenciler vardı. Son zamanlarda doktorların reçete olarak spor yap, altına da karate yap diye gelen öğrencilerim oldu. Hı hı. Kimisi çocuklar yetişme çağında küçük yaşta, kimisi içine kapanık olabiliyor. Kimisi aşırı agresif olabiliyor. Bunların aynı ortamda senteze edilebildiği ender sporlarından bir tanesidir karate. Hı hı. Çünkü karatenin kendi içinde öz disiplinleri vardır. Bizim aslında örf adetlerimize çok yakındır. Bir hiyerarşi düzeni vardır. Senden bir gün önce başlayan karateci bile senin bir adım önündedir. Ve ona sen saygılı davranırsın. Hı hı. Salona düzgün girer çıkarsın. Hocana çok saygılısındır. Bu kendi kendine öğrenile gelen bir öz disiplin olur.
Evet.
Disiplin çok iyi olduğu yerde başarı da peşine birlikte geliyor. Hı hı. Tabii bu disiplin sevgiyle birlikte yoğunlaşan bir şey. Burada tabii fiziksel aktiviteler de çok uygun. Karate birazcık anatomiye girersek uzun kas sistemlerini çok devreye sokan bir çalışma oluyor. Yani bir basketbol, bir voleybol kadar olmasa bile biz teknikleri uzatarak yaptığımız için yeri geliyor kumitede devamlı yerimizde ileri geri hareketler yaptığımız için boy uzamasına bile destek veren bir branştır bizim karatemiz. Hmm. Bir basketbol, voleybol kadar olmasa bile bu kadar bile önemli. Bizim sporumuza başlangıç seviyesinde tabii elit seviyeye gelmeden önce her sporcu mutlaka kendinde başarabileceği bir hareketi bulur. Şimdi branşı kötüleme açısından sakın anlatmıyorum. Diyelim bir basket, bir voleyboldan ya da bir futbol olarak diyeyim. Gol atamazsa ya da çalım atamazsa, pası atamazsa oyundan, gelişim çağından bahsediyorum. Oyundan düşebilir. Ya da basketbolu oynadı gitti. Skor için mutlaka onu çemberden geçirmesi lazım topu.
Evet, evet.
Geçiremezse psikoloji düşebilir. Ama karatede öyle bir şey yok. Şimdi Dilara kata yapıyor, Erman kumite yapıyor. Tabii bunun en başında temel tekniklerimiz var bizim. Karate 3 aşamadır. Temel teknik, kata, kumite. Bunun üçü karateyi oluşturur. Ne bir tanesi ayrıdır ne bir tanesi geridir. Hmm. Üçü olmazsa karate olmaz zaten. Hmm. Yani kata karatenin bir dalı değildir. Kumite bir dalı değildir. Temel teknik bir dalı değildir. Üçü karatedir bunların.
Anladım.
Şimdi biz önce temel teknikle başladığımız için temel teknik bildiğiniz sanki yürümeyi öğreniyormuş gibi karatededir. Ve burada birçok hareket vardır. Bu 10 tane hareket diyelim, isimlendirelim. Şimdi isimleri Japonca olduğu için saymayayım burada. Diyelim Agyoke diyeyim. Yani karate dinleyenler için söyleyeyim.
Bilenler için.
Bir tane tekniği bu yeni başlayan öğrenci mutlaka yapar.
Yani 10 tane teknikten öğrenilir.
Yani o öğrenme kapasitesi onu hiç güne bağlamamak lazım. Hmm. Bir çocuk vardır 10 günde öğrenir. Bir tanesi daha dediğim gibi yani burada başta dedim ya kimisi içine çok kapanıktır, kimisi çok hareketlidir. Bu çok hareketli ve çok kapanık olan çocukları aynı ortamda, aynı ders düzeninde, bir sınıf düzeninde bunları sendeze edebildiğimiz için çocuklar kendini ifade edebilirler. Ben kendim bir örnek yaşadım bununla ilgili. Bir gün benim dersime bir çok sevdiğim bir ahbabım oğlunu getirdi. Dedi ki karateye başlasın dedi. Ama tabii ağlayarak geliyor spora başlasın diye. Benim karate hocası olduğunu bildiğim için benim dersime yönlendirdi. Biz tabii çocuğu aldık. İstemiyor tabii girmeyi. Annesi de müzik öğretmeniydi, öğretmen eğitimli. Bu arada ben de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim.
Ha evet, onu da söyleyelim dinleyicilerimize. Bu arada sevgili dinleyiciler, şu anda stüdyomuzda olan hem sporcularımız hem sevgili antrenörümüz hepsi beden eğitimi öğretmeni, evet, ya da öğretmen, öğrencilik olarak üniversitede beden eğitimi üzerine çalışıyorlar. Onu da belirteyim parantez içinde. Lütfen devam edin sözünüze.
Bu çocuğu bize derse getirdiler. Küçük anaokuluna gidiyordu o zaman. Yani 6 yaşında var yok. 6 yaşında. Derslere zar zor gelip çıkıyordu. Değinmek gerekirse 1-2-3 ay sonra okulundan bana, anaokulundan telefon geldi. Bu çocuk meğersem tedaviye gidiyormuş. Arada bir psikiyatr takviyesi alıyormuş. Neticede çocuk okulun en oturan sessiz çocuğu bir anda hareketli çocuğuna döndü. Yani karate sayesinde çocuk birazcık daha açıldı. Yani evet, karate açık olanı birazcık indiriyor aşağıya. çok içine kapanık olanı da
dengeyi
açıyor.
Dengeyi sağlıyor yani. Evet. Gerçekten çok çok kıymetli.
Herkese
bir
tavsiye ediyorum
karate. Spor bu anlamda o zaman velilerimize de söyleyelim, anne babalara. Eğer böyle bir düşünceleri varsa hani başına bir iş gelir, zarar görür diye, tam tersi.
Yok,
burada
yok.
Hani bizzat bu konuyla ilgilenen hem sporcularımız hem antrenörümüz çok olumlu cümleler sarf ettiler karate adına. Kumite ve katayı da öğrenmiş olduk. Bu arada tam da o işlemleri yaparken böyle bir ses çıkıyor değil mi Kiya?
Evet.
Şimdi ben stüdyoda o sesi rica etsem acaba dinleyicilerimize böyle son dakikalarda yapabilir misiniz? Çok mu bağırırız acaba
yaparsın
sevgili dinleyiciler? Hani böyle tam...
Şimdi şöyle yapalım. Bir tane katacı Kiya'sı alalım. Bir tane kumiteci Kiya'sı alalım.
Hadi alalım.
Bir tane Dilara'dan alalım. Bir tane Erman'dan alalım.
Tam mikrofona doğru değil. Şöyle biraz arkaya doğru yaparsak
hareket
belki...
Hareket yaparken bağırır.
Ama öncelikle çok hani korkmasınlar. Allah'a buradan söyleyelim.
Çok şiddetli, yüksek bir ses çıkacak.
Olmayan yumruk atışıyorsan Dilara, daha iyi yaparsın.
Şöyle bir durum var. Tabii o anın atmosferiyle
tabii
çıkan
çok
bir ses
ayrı
değil mi?
Şimdi ben de onu diyecektim. Aynı Seyit Onbaşı gibi bana o anı bir daha yaşatın. O mermiyi tekrar kaldırın demiş ya. Biz
evet
de şimdi o
şöyle istiyorsanız olduğunuz yerde ayakta bir sükiyat öyle bağırıyorsunuz.
Karate olimpik direkt.
Hadi yapalım, hadi yapalım. Ben de bu arada dinleyicilerimizi hazırlayayım. O sese yüksek bir ses çıkacak ama gerçekten güçlü ve güvenilir bir ses çıkacak. Onların şüpheniz olmayacak.
Bir tane kata kıyası
bir tane kata.
Dilara yapsın.
Evet, önce de sevgili Dilara'dan rica ederim eğer bizi kırmazsa.
Tabii.
Gerçekten çok güzeldi.
Erman...
Bir de kumitede rica edelim.
Emin misiniz?
Hazır mısınız buna diyorsunuz?
Nasıl rahat ediyorsun öyle bağır böyle yumruk atarken bağır. Daha şey olsun.
Çok çirkin gözüküyor.
Yok yok, biz o gücü hissetmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi bu desibel aslında ben size sporcularınızı tanıdığım için bu düşük.
Biri?
Düşük
biri? Onda biri falan herhalde.
Tabii tabii onda biri, merak etme. Bunun daha fazla kat ve katını bağırıyorum.
Bir de müsabakada karşılıklı o sana vuruyor, sana da vuruyorsun. İyice ya tabiri caizse şey oluyor.
Evet
hani,
işte.
Gel tam, şimdi
tam işte hani az önce sevgili Dilara'nın bahsettiği o psikoloji savaşları
evet,
devreye giriyor.
Gerçekten
ve
öyle.
O ses hani şu anda bunu yapabiliyor olmaları biraz da tiyatro yeteneklerinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Bence kendilerini konsantre edebilme başarılarının da yüksek olduğunu
tabii,
gösteriyor
tabii.
Ki o ses öyle. Ben şimdi bağırsam bu sesi çıkartamam.
Diyafram nefesi dediğimiz bir şey var. Siz tabii daha iyi bilirsiniz. Spikerler de kullanıyor bazen bunu. Karate diyafram nefesini öğreten bir spordur. Yani diyaframdan bu enerji var. O enerji kullandığımız için çok daha motivasyon yüksek oluyor.
Evet öyle, tiyatrocular, spikerler, sporcular evet. Diyafram nefesine gerçekten önem verirler. Ben bir kez daha hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.
Teşekkür
önce
ederiz.
Değerli antrenörümüzü.
Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ediyoruz. TRT ailesine ve size bizleri buraya kadar ağırlayıp bizleri konuk ettiğiniz için. Ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz.
Evet, siz de böylesine başarılı nice gençler yetiştirdiğiniz için biz size tebriklerimizi ve selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. İsmail Hakkı Şen, milli takım antrenörü bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve sporcularımız Dilara Eltemur ve Erman Eltemur.
Bizler
de çok teşekkür ederiz.
Onlar da bizden alakalarınızdan dolayı.
Çok memnun kaldık. İyi ki gelmişiz.
Aynen, her zaman siz yeter ki o başarıları kazanın, o madalyaları alın, göğsümüzü kabartın, İstiklal Marşımızı okutun. Biz her zaman çok seve seve büyük bir memnuniyetle sizi stüdyomuza ağırlamak isteriz. İyi ki geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Fas'ta da başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
En yakın olduğu için
bizleri,
bir konu
bizleri
biliyoruz.
Bizleri dinleyen dinleyicilerimizden de dualarını bekliyoruz. Bizleri her zaman duasız bırakmasınlar. Desteklesinler ve onlara da çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Dualarımız, kalbimiz sizinle.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli sporcularımıza ve antrenörümüze çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hayatın Sesleri de müzikle devam ediyor.
Bize neler neler öğrettiler sevda. Gider gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçup rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda, bize saadet nasip şimdi uçup rüyalarda.
Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlar da bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar.
Merhaba. Bugün çok özellikle son zamanlarda çok kullandığımız, hani deyim desek deyim değil, sözcük desek
terimleşti artık.
Hangileri diye merak eden dinleyicilerimize hemen söyleyelim. Büyülü gerçeklik desek, bilmiyoruz size bir çağrışımda bulundu mu? Acaba daha çok yabancı terimini mi kullanıyoruz?
Evet, yani tercümelerini kullanıyoruz aslında. Büyülü gerçeklik kitap dünyasında karşılığı var. Daha doğrusu edebiyatta çok karşılık bulan bir terim. Sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik teknolojide çok dile getirilen şey.
Şu İngilizce'de virtual reality dedikleri olay sanıyorum. VR.
Şöyle, arttırılmış gerçekliği aslında reklamlardan falan da hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Bir takım... Doğru ifade edersen protezlerle diyeyim. Yani gözlüklerle şu anda var olan gerçek dünyanın üzerine eklenmiş bazı görüntülerle gerçekliğin etkisini farklılaştırma hali aslında arttırılmış gerçeklik. Bunun yakın zamanda bir takım testlerini yaptılar dünya çapında ama biz çok severek katıldık en azından gençler. Pokemon Go, doğru söyleyeyim, oyunu vardı. Bu şu demek, aslında var olmayan bir şey, bir iz, dijital bir iz var orada. Siz elinizdeki işte telefonların içindeki uygulamalarla o izleri yakalayarak kendinizi var olmayan bir arttırılmış, yani gerçek dünyada var olmayan bir izi takip ederek motive ediyorsunuz. Bunun üzerinde çok çalışma var. Özellikle yapay zeka ile ilgili. Az önce biz programa girmeden önce haber bültenini de dinliyoruz canlı olarak burada.
Evet.
Orada da vardı. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un yapay zeka ile ilgili ve bir takım uluslararası oyunlarla ilgili bir demeci. Bu çok etkili çünkü biz... Bizim kuşağımız henüz bunun etkisini çok fark etmiyor olabiliriz ya da yeterince bizde karşılığı yok. Ama biz dijital bir kuşak değiliz. Bizim çocuklarımız şu anda dijital çocuklar. Aramızdaki kuşak farkı normalden çok daha fazla. Çünkü anlayış farkı çok fazla. Hı hı. Arttırılmış gerçeklik, bu yüzden şu anda etkilerini çok görmüyoruz ama bir 10 yıla kadar çok göreceğimiz bir alan. Ne demek bu? Örneğin bulunduğunuz yer eviniz olabilir, bir iş yeri olabilir ya da bir kafe gibi bir yerde olabilir. Bulunduğunuz yerde sadece dekor amaçlı malzemeler vardır. Mesela işte kafede vesairede masada duran çiçekleri hayal edin. Artık onları koymamıza gerek kalmayabilir.
Kokusunu duysak yetecek galiba.
Mekanı algılamamızı sağlayan ara yüzler gelecek. Bu bir gözlük çerçevesi olabilir, bir herhangi bir dediğim gibi protez olabilir, lens gibi. Dolayısıyla bulunduğunuz yerde olmayan şeyi ara yüz koyduğu için göreceğiz. Biz bunu çok algılayamıyoruz şu anda.
Anlatırken bile algılaması güç ama demek ki anlatılmaz yaşanır
bir
olacak.
Bir benzeri var, bir uluslararası bir mobilya firması. Satacağı ürünlerin evinize uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için işte bu artırılmış gerçekliğin bir alt versiyonunu kullanıyor. O da şu: ilgili uygulamayı telefonunuza yüklediğinizde evinizde boş bulunan bir duvar hayal edin. O duvara bir mobilya alacaksınız ya da bir köşeye bir koltuk hayal ediyorsunuz, alacaksınız ama hangisi olacağını bilemiyorsunuz. O bölgeye telefonunuzu ya da tabletinizi, gerekli uygulamayı yükledikten sonra telefonu o bölgeye tutun evinizde, o duvara ya da o köşeye. Hı hı. Firma oraya uygun olabilecek koltukları yerleştiriyor. Ama bu sıradan bir fotoğraf değil. Bu üç boyutlu ve arttırılmış bir fotoğraf.
Yani gerçek gibi.
Gerçek aslında. Gibi. Oradaki ışığı algılıyor. O fotoğrafın içindeki boyutlandırmayı algılıyor. Bu kötü bir versiyonu. Neden? Çünkü telefondan bakıyorsunuz, yani bir ekrandan bakıyorsunuz ya da bir tabletten. İşte bunun bir takım gözlüklerle, hatta giyilebilen eldivenlerle arttırılması söz konusu. Hmm. Yaptığınız herhangi bir sporu, bunun testleri devam ediyor. Ama küçük küçük uygulamaları gelmeye başladı. İşte telefonunuzun sizin yüzünüzü tanıması bile böyle. Taklit ettikleri sistem tam olarak beynin 5 şebekesi var diyorlar. Bu 5 şebekeyi de taklit etmeye çalışıyorlar şu anda algılama düzeyinde.
Duyularımızı taklit ediyorlar.
Evet evet. Ki bunları arttırsınlar. Evet. Yani maksat zaten sadece taklitle yetinmek değil. Bu duyu alanlarını arttırmak. Temel yaklaşım bu olunca sanal gerçekliğin bir üstüne çıkmış olduk. Çünkü sanal gerçeklik şudur. Sizi var olan dünyadan tamamen kopararak ikinci bir gerçeklik dünyasına aktarır. Şu anki bilgisayar oyunları çoğu zaman bu. Evet. Arttırılmış gerçeklik bu sanallığı var olan gerçek mekanla, gerçek nesneyle, hatta bazen gerçek kişiyle eşleştirmek. Örneğin ikimiz aynı gözlüğü takarak Paris'in şu anki gerçekliğinde gezebileceğiz. Yani bir sanal, daha önce çekilmiş bir Paris görüntüsünde değil. Hı hı. Bir takım kamera aktarımlarıyla. Bu arttırılmış hali henüz biz algılayamıyoruz. Ama bunun küçük versiyonları gelmeye başladı. İşte hakikat ötesi çağ denilen çağ burada başlıyor. Neden? Çünkü arttırılmış demek makul düzeyde çarpıtılmış ve biraz da sahtedir. Yani kabul etmek gerek bunu. Biraz önce örnek verdiğim gibi düz masalar varken biz gözlüğümüzü taktığımızda o masaları Dolmabahçe'nin masaları, sarayların duvarları gibi görebiliriz, düz duvarları. Olmayan bir şey ara yüz olarak girecek. Gerçekle gözümün algılamasının arasında bir ara yüz oluşturacak. Hakikat sonrası çağ işte burada başlıyor. Bu da şu demek. Bir örneğini şu anda çoğu telefonda yüklü. Biz mesela fotoğraflarımızı sevmediğimizde bir takım uygulamalarla o fotoğrafları değiştiriyoruz. Geçen haftalarda bununla ilgili bir test yaptık biz, bir grup, küçük bir grup arkadaş. Fotoğraflarımızı, yani görüntümüzü, fotoğraf çektikten sonra görüntümüzü olduğundan daha güzel gösterebilir ya da olduğundan daha çirkin gösterebilir uygulamalar var. İlginç bir şekilde kişiler gerçekten öyle olmadığınızı bildiğiniz halde
inanıyorlar.
İnanıyorlar ve evet, o inancı destekleyecek ara beğenilerle, ara uygulamalarla kendimizi hiç olmayacak şekilde göstermekten memnun oluyoruz. Temelde bu bizim yapımızda şunu getiriyor. Yalanla uzlaşma noktaları bunlar. Hakikat sonrası çağ böyle başlıyor. Bir benzerini sosyal medyanın çeşitli sitelerinde görebiliyoruz. Artık bunu herkes biliyor aslında. Örneğin benim beğenilerimi takip ediyor sistem. ve benim beğenilerimle örtüşen kişileri ya da kurumları ya da organizasyonları bana getiriyor. Örneğin ben hayvan hakları ile ilgili şeylere duyarlıysam ve beğenilerim ve takiplerim bu yöndeyse, bana hayvan hakları ile ilgili bir organizasyonu ya da bu konuda gönüllü çalışan birini öneriyor.
Evet.
Belki o medyanın 5 milyon kullanıcısı var, 50 milyon kullanıcısı var ama ben benim gibi düşünen 500 kişiyle ya da 5000 kişiyle sınırlı tutuyorum aslında dünyayı. Yani sistem öyle tutuyor. Ve bu temelde çok ilk bu işler başladığında 20 yıl kadar önce insanlığın özgürleşeceğini ve daha bütünsel yaklaşacağını hayal etmişlerdi. Fakat tam tersi oldu. Biz daha çok gruplaştık. Çünkü düzen bizim gibilerle bizim var olan özelliklerimizi daha da arttırdı. Şöyle söyleyeyim, ben Karşıyaka Spor tutuyorsam örneğin, varsayalım. Benimle ilgili Karşıyaka Spor'la ya da X Spor'la ya da Y konusuyla ilgili dünyam giderek daha da daralmaya başladı. Ben kalan dünyanın tamamını bu çerçeveden görmeye başladım. Kırmızı seviyorsam, kırmızı sevenler sanki çokmuş ve kırmızı sevenlerle birlikteymişim gibi yaşıyorum. Oysa öyle değil. Hakikat sonrası çağın dinamikleri araştırılıyor ve edebiyatta bunun çok, işte o büyülü gerçeklik denilen çok güzel örnekleri 30 yıl, 40 yıl öncesinden geliyor. Hemen bir kitap önermek isterim ben. Belki dinleyicilerimiz arasında okumuş olanlar olabilir. Türkçe'ye çevirisi de çok güzel. Stanislav Lem'in Gelecek Bilimi Kongresi diye bir kitabı vardır. Şu anki bu büyülü gerçeklik ya da hakikat sonrası çağa ilişkin, yani bizim gerçek olmayanı kabul etmemizi sağlayan uzlaşma noktaları ile ilgili çok güzel bir kitaptır. Özeti şudur aslında. Gerçeklikle bağınız, gerçeklikle bağımız bizi zorladığı anda, orada kendimiz gibi olmayana el uzatmak yerine kendimiz gibi olanı yanımıza çekmek refleksi aslında bizi daraltan bir refleks.
Güzel bir anlatım.
Ve bu dijital olarak çok güçlü yaşanıyor şu anda. Uygulamaları ki hepimizin var, deneyebilirsiniz. Yani çok basitinden sorgulamamız gereken bir şey var. Beni ya da evimi ya da yaşadığım yeri, örneğin fotoğraf çekiyorum ve evimin balkonundan bir fotoğraf çektim ve onu 2-3 filtre kullanarak olağanüstü bir şeye çevirebilirim ya. Eğer ben bu filtreler sonrası ortaya çıkan penceremden görünen manzaradan memnunsam, o noktada bir soru işaretim olmalı. Çünkü o gerçek değil.
Evet.
Gerçeği algılamamı kırıyor. Ve hakikat sonrası çağ temelde gerçeklikle bağımızı gönüllü olarak gevşetmemize dayalı.
Gönüllü olarak, bu tabii tırnak içinde söyleyelim. Bu
çünkü
önemli bir
istiyoruz.
Nokta. İstiyoruz.
Yani kendi fotoğrafımı çektiysem daha genç görünmek istiyorum. Ve genç görünen ve beni belki olduğumdan çok farklı gösteren o fotoğrafın 200 beğeni, 500 beğeni almış olması beni mutlu ediyorsa, o noktada durup düşünmem gereken bir şey var. Bu gerçekle bağımı gönüllü olarak gevşettiğimin göstergesi. O yüzden diyorlar ya, falanca uygulamalara baktığınız zaman, örneğin bir fotoğraf uygulaması var, oraya baktığınız zaman bütün herkes çok mutlu, çok zengin, çok geziyor ve çok rahat.
Ve çok güzel.
Çok güzel. Ama bir başka uygulamaya baktığınız zaman çok protest, çok eleştirel ve çok kırıcı olabiliyor. İşte bu fark aslında bizim dünyayı algılamamızı da etkiliyor. Bu konuda eğer uyanık olmazsak, eğer çocuklarımızın bu konudaki gelişimlerini takip edebilecek yeterlilikte olmazsak, gerçekten geleceğimizle bağımızı gevşetmiş olacağız. Çok önemli bulduğum bir konu.
Evet, ve aslında çok küçük de tehlikeli olduğunu düşündüğüm bir konu. O yüzden aman dikkat, bu tür programları
duyarlı
kullanan,
olmak lazım.
Kullanmayı düşünen ve çağımız gençlerini. Ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Çok güzel, ilginç de bir konuydu bugün. Sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la, dil ve iletişim uzmanımızla Sihirli Sözcükler köşemizde sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz konu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın tekrar saatler 15.5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.